Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den Seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kayık'ı, teknik masada Serpil Korkmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Bugün küçük cihattan büyük cihada konusunu işleyeceğiz Mesnevi'de. Küçük muharebeden büyük muharebeye döndük sözünün tefsiri. Ey padişahlar, dışarıdaki düşmanı öldürdük. İçimizde ondan daha beter bir hasım var. Bunu öldürmek aklın fikrin işi değil. İçerideki aslan öyle tavşan maskarası olmaz. Bu nefis cehennemdir. Cehennem bir ejderhadır ki harareti denizlerle eksilmez. Yedi denizin suyunu içer de yine koca karıya benzeyen nefsin harareti azalmaz. Taşlar ve taş yürekli kafirler ağlayıp inleyerek mahcup bir halde cehenneme girer. Hak'tan ona şu nida gelmedikçe bu kadar azaba kanaat etmez. Doydun mu denir. Kurt ve sırtlan gibi hayır doymadım der. İşte sana ateş, işte sana hararet. Bütün bir alemi bir lokma edip yutar da yine midesi daha fazla yok mu diye bağırır. Nihayet Hak onun üstüne la mekan aleminden ayağını koyar da işte o vakit derhal sakinleşir. Bizim nefsimiz de cehennemin bir parçasıdır. Onun için cüzler daima küllün tabiatındandır. Nefsi öldürecek ayak da ancak Hakk'ın ayağıdır. Zaten nefsin yayını Hak'tan gayrı kim çekebilir? Yaya ancak doğru ok koyarlar. Bu yayın ters ve eğri okları da vardır. Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü her doğru okun yaydan fırlayacağından şüphe yoktur. Dış savaşından kurtulunca iç savaşına yüz tuttum. Biz şimdi küçük muharebeden döndük, peygamberle beraber büyük muharebedeyiz. Allah'tan denizleri yaran bir kuvvet isterim ki bu Kaf Dağı'nı iğneyle yerinden koparıp atayım. Şunu bil ki sapları bozup dağıtan aslanla savaşmak kolaydır. Asıl aslan nefsini mağlup edendir. Bunun hakkında sen bir hikaye dinle de sözünden hisse al.
Evet Sümeyra Hanım. Mevlana Hazretleri burada başka bir bahis açıyor ve bu bahis aslında İslam tasavvufunun önemli bahislerinden bir tanesidir. Öncelikle toplumda da çok yaygın olarak bilinen bir söz vardır. Şimdi küçük savaştan döndük, büyük savaşa başlayacağız. Bununla ilgili olarak şöyle rivayetler var. Bunun bir hadis olduğunu söylüyorlar. Bir savaştan döndükten sonra Hazreti Peygamber'in bunu söylediğini ifade ediyorlar. Ancak hadis kaynaklarına baktığımızda bunun bir hadis olmadığını söyleyen insanlar da var, büyük alimler de var. Daha çok bu söz mutasavvıfların sözü olarak yaygınlaşmış ve onların sözü olarak bilinirler. Mevlana Hazretleri de burada dikkat edecek olursanız bu sözü bir hadis olarak nakletmiyor. Diyor ki ey padişahlar dışarıdaki düşmanı öldürdük, içimizde ondan daha beter bir hasım var diyerek bir çeşit kendisiyle ilgili bir durumdan söz ederek anlatıyor. Bunu da öncelikle dinleyicilerimizin bilmesinde bir şey vardır, fayda vardır. Hı hı. Çünkü bir sözün gerçekten Hazreti Peygamber'e ait olup olmaması başka bir husustur. Ama o sözün hakikati ifade etmesi başka bir durumdur. Bir sözün hakikati ifade etmesi için sadece Hazreti Peygamber'in sözü olması gerekmez. Bütün sözlerin böyle olmasına gerek yok. Ama Hazreti Peygamber'in bütün sözleri bir hakikat ifade ederler ve Müslümanlar da şeksiz ve şüphesiz o hakikatin peşinden giderler. Çünkü Peygamber'e uymak, onun yolundan gitmek, onun gösterdiği istikametlerde seyri sülükünü tamamlamak her Müslüman için bir doğru iştir ve bütün Müslümanlar tarihleri boyunca da böyle yapmışlardır. Ama meseleye bu nefis bahsi üzerinden baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de şunları da görmemiz mümkün her şeyden önce. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah Zülcelal Hazretleri diyor ki nefsi yaratanı ve ona takva ve hucuru ilham edene and olsun ki. Demek ki nefis de yani insanın zatında, insanın bizatihi kendisinde hem takva var, yani Allah'tan korkma ve çekinme duygusu var. Hem de fucur, yani kötülük yapma dürtüsü var. İnsan dualist bir varlıktır. Melekler gibi değildir ya da şeytan gibi değildir. Meleklerinkinde sadece iyilik vardır. Şeytanlarınkinde ise sürekli kötülük yapmak söz konusudur. Ama insan söz konusu edildiğinde iki veçeli bir varlık olarak, iki cenahlı bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Onlardan bir tanesi de iyilik yanı var insanın, bir de kötülük yanı var. Çünkü Şems suresinde Allah böyle buyuruyor. Nefse ve onu şekillendire andolsun ki ona takva ve fucuru yerleştirene andolsun ki onu temizleyen kurtulmuş, desiseye düşüren helak olmuştur. Şems suresi 7. ve 10. ayetlerinde böyle buyuruyor Allah. Şimdi dolayısıyla bizim görevimiz de burada açığa çıkmış oluyor böylece. Allah bizim nefsimize takva ve fucuru yerleştirmiş. Vücudunu, nefsini fucurdan temizleyen, fucurdan arındıran insanların kurtulduğunu söylüyor Allah. Ama desiseye düşüren, yani bu ikiliği halledemeyen, vücuttaki insandaki ikiliğin devam etmesine sebep olan insanlar da ne yapmışlardır? Helak olmuşlardır. Çünkü İslam'ın en çok üzerinde durduğu ve Allah'ın asla affetmeyeceği şey şirktir. Şirk dediğimiz ise ikiliktir aslında. Hem Allah'ı hem de Allah'tan başka varlıkları otorite olarak kabul etmek İslam'ın asla affetmediği ve bağışlamadığı bir durum söz konusudur. Bu yüzden İslam düşüncesinin ve İslam inancının temelini her zaman tevhid oluşturmuştur. Ve aslında Allah insana iki özelliği birden veriyor ama insana aynı zamanda bir de görev yüklüyor. O görev de bu ikili yapıdan kurtulup tevhide ulaşmasıdır. İnsan kendi içerisindeki fucurunu temizlemeli, ondan kendisini arındırmalıdır. Ama bunu temizleyemediği zaman, takvayla fucuru sürekli içerisinde kavga ettirir bir halde bıraktığınız zaman, sürekli onların birbirleriyle kavga etmesine sebep olduğunuz zaman işte bu insanın helakıdır aynı zamanda. Bu sebeple de bizim kendi iç dünyamızda da bunu sürdürmemiz gerekiyor. Bir mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Bir başka şey, insan psikolojisi açısından baktığımızda aslında daha önceki derslerimizde de mevzu bahsetmiştik ama insanda iki defa içe dönme süreci vardır. İki defa içe dönme süreci vardır. Bunlardan bir tanesi işte başlangıçta çocukluk sürecimiz var bizim. Çocukluk döneminde insan hep dışa dönük olarak yaşar. Sürekli dış dünyayı tanırız ve mesela o yaşlarda çocuklar sürekli anne babasına bu ne diye sorar, hı hı. Bu ne diye sorar. Sürekli dış dünyayla ilgili ilgilenir ve dış dünyaya ilişkin bilgiler edinmeye gayret gösterir. Ama ancak ergenlik dönemi dediğimiz yaşa geldiklerinde bu defa insan dış dünyayla olan bağlantısından keser, içe kapanır. Yani ergenlik döneminde çocukların içe kapanması işte bu Mevlana'nın sözünü etmiş olduğu kendisiyle, kendi içiyle muharebe etmeye ya da kendisini tanımaya matuf bir durum söz konusudur. Aynı şey ikinci defa bir daha gerçekleşir bizde. O da 40'lı yaş civarındadır. Yine bu ergenlik dönemini atlattığında insan dış dünyaya yönelik olarak yaşar. Ne yapar? İşte iş bulur, aş bulur, para kazanır, evlenir, çoluk çocuk sahibi olur. Sürekli dışa dönük bir hayat sürdürür. Ama özellikle 40 yaş civarına geldiğinizde bütün bunlar yetmezler ve kendisine bakmaya başlarsınız. Kendinize dönmeye başlarsınız. Yine bir kapanma dönemi söz konusudur aslında burada.
Ama içe bu dönme... herkes için söz konusu değil değil mi hocam?
Yani evet, yani insanların bir kısmı bunu, hı-hı, şiddetli yaşarlar, bir kısmı da pek
farkına varmadan
gelip geçirirler. Bazı insanlarda bunun şiddetli olduğunu ne yapabiliriz? Pekala söyleyebiliriz. Mesela bizim rehberimiz olan Hazreti Peygamber'e baktığınız zaman 40 yaş civarında ne yapıyor? İnsanlardan ayrılıyor ve Hira mağarasına çekiliyor ve orada tefekkür ediyor. Hı hı. Bizim mutasavvıflarımız da zaten onun yolundan gittikleri için seyri sülüklerinde bu kabil hususları icat ediyorlar ve onun yolundan gitmek için bir takım ritüelleri de gerçekleştirmiş oluyorlar. Dolayısıyla bizim burada üzerinde durmamız gereken şey insanın kendi iç dünyasında da bir muharebeye giriştiğidir. Ve asıl zor muharebe de işte burasıdır. Yani dış dünya ile ilgili başa çıkmak, onların üstesinden gelmek belki kolay bir şeydir. Ama dış dünya, iç dünya ile ilgili bir takım duygularımızın, isteklerimizin, arzularımızın, heveslerimizin bastırılması, onların kontrol altına alınması, daha da önemlisi onların İyi özellikler haline dönüştürülmesi, inkılap ettirilmesi öyle çok da kolay bir durum söz konusu değildir. Bu fucurun desisesinin engellenmesi, iyileştirilmesi ve doğruya getirilmesi de Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi aklın fikrin işi değildir. Yani akılla tek başına halledilebilecek bir iş değildir. Çünkü Bu şeyin, bu fitne ve fucurun, insan içerisindeki ve fitne ve fucurun, kötü arzu ve istekler sadece akılla ilgili bir şey değildir. Aynı zamanda kalple ilgili bir durum söz konusudur. Arzu ve isteklerle. Bu çünkü insanda her zaman söylediğimiz gibi üç unsur sürekli devrededir. Yani bunlar duyu organları, akıl ve kalp, üçü birlikte hareket ederler. Kötülüğe doğru gittiğiniz zamanda da böyledir. İyiliğe doğru gittiğiniz zamanda da böyledir. Dolayısıyla bu işin sadece akılla halledilemeyeceğini, evet akıl önemli bir unsurdur. Akıl olmaksızın bu problemden kurtulmak da mümkün değildir. İçimizdeki kötü arzu ve istekleri akıl olmaksızın da engelleyemeyebiliriz. Aklı da mutlaka devreye sokmamız lazım ama bilmemiz gereken komple ve karmaşık bir düşman var bizim içimizde. O karmaşık düşmanla başa çıkabilmek için de yine biz onun karşısında olacak unsurları kullanmamız lazım. Yani hem kalbimizi kullanmamız lazım, hem aklımızı kullanmamız lazım, hem de duyu organlarımızı kullanmamız lazım. İslam düşüncesine ve Kur'an-ı Kerim mantığına baktığınız zaman aklın düşünmesinden bahsettiği gibi Kur'an-ı Kerim kalbin düşünmesinden de bahseder. Kur'an-ı Kerim gözün görmesinden bahsettiği gibi kalbin görmesinden de bahseder. Dolayısıyla bütün bu hususları göz önünde bulundurarak kendi içimizdeki kötülüklerle bir mücadeleye girmemiz lazım. Kendi içimizdeki kötülüklerle bir mücadeleye girmediğimizde iyi birisi olarak varlığımızı sürdüremeyiz. Üzerinde durulması gereken bir başka şey, İslam tasavvufu dediğimiz şey Hicri 3. asırda ortaya çıkıyor ve 3. asırda aslında insanlar etkisi altına alıyor. Sebebi de şu, burada Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi dıştaki düşmanı yendik ama içimizde de bir düşman var. Yani Müslüman topluluklar evet zafer kazandılar, zengin oldular, mala mülke sahip oldular, devlet kurdular. Ancak bu defa kendi arzu ve istekleri de var. Bu kendi arzu, istek ve meyillerini engellemek için, onları ıslah etmek için de bir gayrete ihtiyaçları vardı. Bir çeşit tecdit hareketi olarak, bir çeşit yenilenme hareketi olarak tasavvuf ortaya çıkmıştır. Ve gerçekten de uzun yüzyıllar İslam toplumunun bir takım kötülüklerden kurtulmasına, insanların, fert fert insanların da iyi yolda gitmesine vesile olmuştur, sebep olmuştur. Yine Mevlana Hazretleri burada diyor ki bu nefis cehennemdir. Cehennem bir ejderhadır ki harareti denizlerle eksilmez. Şimdi burada nefsi cehenneme benzetiyor Mevlana Hazretleri. Cehennem nasıl, biraz sonra anlatıyor. Cehennem nasıl doymaz bir şeyse, ne kadar içerisinde insan ya da günahkar atarsanız atın hepsini yediği gibi daha da yok mu demesi gibi, insan nefsi de böyledir. Yani insanın arzu ve isteklerinin de sonu yoktur. Her defasında daha fazlasını istersiniz. Her defasında daha büyüğünü istersiniz. Halbuki istediğiniz şeyi elde ettiğinizde çok da önemli olmadığını görürsünüz. Yani bir araba istersiniz, büyük bir hararetli araba istersiniz, çok beğenirsiniz, bir şeye aşık olursunuz arabaya, ama alıp arabaya bindikten bir ay sonra eski hevesiniz kalmaz, bu defa başka bir şey arzu edersiniz, başka bir şeyin, metaın peşine düşersiniz. Bu yüzden de insan nefsi cehennem gibidir. Yani onun doyması söz konusu değildir. Eski mutasavvıflardan bir kısmı insan nefsini şeye benzetirler, çocuğa benzetirler. Çocuğun sütten, yani sütten kesilmemiş çocuğa benzetirler. Sürekli emer, sürekli ister. Onun belli bir yaşta bu isteklerine etmezseniz, yani bu isteğinden vazgeçirmezseniz, sütten kesmezseniz, kocaman çocuk olduğu halde hala emmeye devam eder. Bu yüzden de insan nefsinin aslında terbiye edilmesi lazım. Özellikle bizim mutasavvıflarımız öldürmekten bahsediyorlar ama önce bunun terbiye edilmesi lazım. Terbiye etmediğiniz takdirde zayıf düşüremezsiniz onu. Zayıf düşürdüğünüz takdirde ancak öldürebilirsiniz. Tabii nefsin de biraz önce ayet-i kerimede söylemiştik. Hem iyi yanları var hem de kötü yanları var. İyi yanlarını da kuvvetlendirmemiz lazım. Yani takva özelliğini, nefsimizin takva özelliğini güçlendirmemiz, fucur özelliğini ise öldürmemiz lazım. Onun ya da öncelikle ıslah edip sonra da öldürmemiz gerekiyor. Yine Mevlana Hazretleri'nin bütün bu sözleri, bütün bu sözleri aynı zamanda birer remizdirler. Bu anlamda baktığımız zaman yedi denizin suyunu içer de yine koca karıya benzer nefsin harareti azalmaz diye ifade ettiği bu yedi denizin suyunu içer dediği şey, nefisteki bu kötü özelliklerimiz bizim aslında yedi nefiste de var. Yedi nefis diye isimlendirdiğimiz, mutasavvıfların bahsettiği yedi nefsimiz vardır. Onları şöyle hatırlamak için söyleyivereyim isterseniz. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhüme, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi kamile olarak yedi tane nefisten, yani insanın olgunlaşma yolunda, kamil insan olma yolunda, insan olma yolunda geçirdiği yedi evreden bahseder mutasavvıflar ki bu aslında tabirlerin tamamı Kur'an-ı Kerim'de vardır. Ve aslında burada yedi denizden kastedilen şey bütün bu kötü, bütün bu nefsi merhaleleri, yani insani merhaleleri geçtiğiniz halde bile insan nefsi arzu ve isteklerini sürdürmekten bir türlü kurtulmaz, vazgeçmez. Yani son merhaleye gelseniz bile, insanı kamil olsanız bile aslında nefsin arzuları ve istekleri nihayet ermiş olmaz. Bunun misali de Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Biliyorsunuz Hazreti Adem Allah'ın yaratmış olduğu, başlangıçta Allah'ın yaratmış olduğu ve cennette dilediğince hareket etmesi serbestisi verdiği bir insanı kamildir. Öyle bir insanı kamildir ki bütün melekler ve cinleri kendisine secde ettirmiştir. Ama buna rağmen burada bile ne yapıyor Hazreti Adem Aleyhisselam, atamız olan Adem Aleyhisselam bir sürçme ile, yani Allah şuna dokunma dediğinde diyor ki acaba buradaki kesin yasak mıdır yoksa bir tavsiye midir diye bir tereddüt ederek ne yapıyor? O meyveye dokunabiliyor. Yani en insanı kamil olma noktasının en zirvesinde bulunsanız bile kötü arzu ve isteklerinin tamamından aslında kurtulmuş olmuyorsunuz. Bu sebeple de hep tehlikededir. Allah'ın yardımı olmaksızın bundan kurtulmak söz konusu değildir. Bundan işte kurtulanlar ancak Allah'ın yardımıyla kurtulabiliyorlar. Bir misal olması bakımından başka bir misal daha verelim. Yusuf Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan peygamberlerden bir tanesidir ve ondan murat almaya kalkan bir kadınla olan hikayesi de anlatılır. Aslında Yusuf Aleyhisselam ondan kaçar, uzak durur ama buna rağmen ayet-i kerimede diyor ki eğer Allah'ın yardımı yetişmeseydi o da onu isteyecekti diyor. Demek ki insanda bütün bu şeyin, nefisteki kötü arzu ve isteklerin tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyemeyiz. Sadece şunu söyleyebiliriz. İyi yanımızın, yani takva yanımızın çok güçlendirilip diğerini kontrol altında bulundurması ve bir çeşit göz hapsinde bulundurması ya da bir çeşit hapsetmesinden söz edilebilir. Ya da iyice zayıf düşürülüp de faaliyet göstermesine mani olduğundan söz edilebilir. İşte bu yüzden de biz bu nefis öyle bir şeydir ki yedi denizi bile yutsa, bütün merhaleleri geçseniz bile onunla ilgili tehlikeli duruş, tehlikeli durum devam ediyor demektir. Bu yüzden insanın sürekli Allah ile birlikte olması lazım. Allah'tan yardım dilemesi lazım. Bununla ilgili olarak Hazreti Peygamber işte diyor ki, bu hadislerimizde var. Hazreti Peygamber ben günde 70 defa tevbe ederim diyor, biliyorsunuz. Yani neden? Son peygamber olduğu halde, bütün günahları bağışlandığı halde ve Allah'ın her türlü yardımını elde ettiği halde Hazreti Peygamber günde 70 defa tevbe ediyor. Yani sürekli tevbe ediyor. Yanlışa düşmekten ne yapıyor? Tevbe ediyor. Hatırlayınız ilk derslerimizde Şems Mevlana'nın huzuruna geldiğinde sorusu zaten buydu. İlk sorusu buydu. Evet sorusu buydu ve bu soruya düzgün bir cevap aldığı için Mevlana'nın yanında kalıyordu. Evet. Ve Mevlana Hazretleri orada ne diyordu? Her gün yeni merhaleler kat ediyor Hazreti Peygamber ve bir önceki merhaleler için eksiklerinden dolayı tevbe ediyor diyor. Biz de aslında böyle olmak gibi bir durumda olmamız gerekiyor. Çünkü bu nefis denilen şey, nefis denilen cehennem gibi bir şeydir. Ve asla doymaz. Tam öldürdüm dediğiniz anda bile sizi bir tehlikeye ne yapabilir? Düşürebilir. Bizim mutasavvıflarımızın hayat hikayelerini anlatan kitaplarımızda buna benzer çokça hikaye vardır. Bir onlarca mürşidin başkalarına irşat vazifesi ifade eden insanın ömrünün son döneminde bir ivadan dolayı nasıl helak olduğunu, nasıl kendisini kötülüğe düçar olduğunu anlatan hikayelerimiz de bizim vardır ama işin o tarafına girmeyelim. Mevlana Hazretleri diyor ki taşlar ve taş yürekli kafirler ağlayıp inleyerek mahcup bir halde cehenneme girerler. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu şeylerin, sözlerin aslında Mevlana'nın sözlerinin büyük çoğunluğu aslında ayet-i kerimedir. Ve ya da hadis-i şeriftir ya da eski İslam düşünürlerinin sözlerinden ibarettir. Dolayısıyla bunları okuduğumuz zaman, bunları gözden geçirdiğimizde mutlaka ayet-i kerimelerle bağlantılarını kurmamız gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim açısından baktığınız zaman inkar eden insanların taş yürekli olduğunu söylüyor. Merhamet biliyorsunuz önemli bir şeydir. Yani insanın insan olmasını sağlayan şey merhamettir. Taş yürekli katı insanların iman etmesi de zordur ve iman etmesi zor olduğu gibi bu insanların kendi içindeki kötülüklere engel olması da zordur. Bu yüzden kötülüklerini sürekli sürdürürler. Mesela Zümer suresi 22. ayet-i kerimesinde Allah Zülcelal Hazretleri şöyle buyuruyor. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzere değil midir? Allah'ı anmaya karşı kalpleri katılaşmış kimselere yazıklar olsun. Onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler. Gerçekten de kalbi katılaşmış insanların merhametli ve başka insanlara yardım eden birisi haline gelmesi, yani İslam'ın arzu ettiği insanın kamil haline gelmesi neredeyse imkansız bir şeydir. Bu yüzden de biz kalpleri katılaşmaktan, kendi iç dünyamızdaki fucurumuzun bütün benliğimizi kaplamasına mani olmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermemiz lazım. Sadece dışarıya dönük yaptığımız faaliyetler, sadece başkalarıyla ilgili yapmış olduğumuz tenkitler aslında bizi iyi bir insan yapmaya kifayet etmiyor. Bugün biz çevremizde pek çok insanın sadece dışarıdakilerini tenkit ettiklerini, İslami bakımdan ya da iyi insan olma bakımından sadece dışarıdaki insanların kötülüklerini gördüklerini ve sürekli onları gündeme getirdiklerine şahit oluyoruz. Dolayısıyla bizim özellikle 40 yaşından sonra insanların kendine bakması lazım. Kendine mukayyet olması
hatta
lazım.
Hatta iğneyi başkasına hiç bir şekilde batırmamak lazım, evet. Değil mi hocam?
Tabii doğru, iğneyi başkasına hiç batırmamak lazım.
Derdiniz çok. Evet. Öyle bir şey anlattınız ki ben birazcık ümitsizliğe düştüm. Hani örünceye kadar mücadele etmek zorundayız. O yüzden kimsenin eksiğini kusurunu göremez, evet. Bir haldeyiz.
Doğru, yani bu işte İslam tasavvufunun da aslında insanlarda elde etmek istediği şey bundan ibarettir. Çünkü kendinizle uğraştığınız zaman, kendinizi iyileştirdiğiniz zaman, kendinizi düzelttiğiniz zaman her insan ferdi böyle yaptığında aslında toplum belki o zaman düzelecek. Hı-hı. Bir başka şey burada onun gündeme getirecek Mevlana Hazretleri aşağıdaki beyitlerde aslında biz bu kendimizle ilgilendiğimiz ve kendi içerimizdeki kötülüğü kontrol altına aldıktan sonra ya da hadi diyelim ki iyice zayıflatıp da faaliyette bulunamaz hale getirdikten sonra insanı kamil olarak bile ne yapabiliriz? Başkalarına örnek oluruz. Örnek olmak gayret içerisinde olmaksızın örnek oluruz. Zaten İslam tarihine baktığınız zaman İslam'ın yayılması daha çok böyledir. Örnek insanlarla böyledir bu iş. Biraz sonra işte bu önümüzdeki haftalarda gelecek Hazreti Ömer ile ilgili Rum Kayseri'den gelmiş bir elçinin hikayesi gelecek önümüzdeki haftalarda. Orada da göreceğiz. Kendiliğinden bir örneklik de aslında ortaya çıkıyor. Bizim o önemli olan şey kendiliğimizden iyi hareket ettiğimiz zaman, iyi olduğumuz zaman başkaları bizi örnek alıyorlar. Farkında varsak da varmasak da bizi örnek alıyorlar. Bu yüzden de biz aslında kendimizle uğraşmamız, yani kendimizle uğraşmamız lazım derken kendimizin iyi yanlarıyla değil, kendimizdeki kötü yanlarımızı kontrol altına almamız gerekiyor. Ve bu nefisle ilgili olarak 7 merhaleden baktığımız zaman o 7 merhalenin hepsinde aslında gayret göstermemiz lazım. Ve bu cehennemle ilgili olarak diyor ki işte ayet-i kerimedir, daha doydun mu dediğinde doymadım, daha yok mu der. İnsan nefsi de böyledir işte, aynı cehennem gibidir derken Mevlana doymuyor. Hiçbir biçimde bu iş bitmiyor. Yani her zaman karşımızda bir problem olarak varlığını sürdürüyor. Dolayısıyla bizim mutlaka bu yoldan gitmemiz lazım. Yani kendimizle uğraşmamız lazım. Bu küçük muharebeden, dışa dönük faaliyetlerimiz küçük muharebe olarak gözüküyor. Kendimizle ilgili olarak yapacağımız mücadele ve müşahede ise büyük mücadele olarak, büyük muharebe olarak isimlendiriliyor. Gerçekten de böyledir yani. İnsanın kendisiyle uğraşması, kendisini düzgün bir insan haline getirmesi zordur. İnananlar için Allah'ın zikri ile kalplerin yumuşaması ve kendilerine indirilen hakka saygı duyma vakti hala gelmedi mi ki kendilerine kitap verildiği halde kalpleri katılaşmış ve bu yüzden çoğu da yoldan çıkmış ümmetler gibi olmaktan kurtulsunlar. Hadis suresi 16. ayet kelimesi. Yani sadece inanmış olmak iyi insan olmaya yetmiyor. Çünkü bununla ilgili bir mücadele vermemiz lazım. Geçmişte kitap gönderilmiş topluluklar var. Kitap ehli dediğimiz topluluklar var. Onlar yerlerinde bir kitap oldukları halde, bir peygambere inandıkları halde ne yapabiliyorlar? Kötülüklerini sürdürebiliyorlar. Demek ki sadece inanmış olmak, sadece Allah'ın varlığına, ahiretin varlığına inanmış olmak bu problemi çözmeye yetmiyor.
İşin başı ama yeterli değil.
Evet, işin başı ama yeterli değil. Mutlaka bu olmaksızın, tabii iman olmaksızın diğeriyle mücadele, yani diğer yola girmek de mümkün değildir. Bu sebeple biz kendimizle olan, kendi kötü özelliklerimizi ıslah etmek, onları kontrol altına almakla ilgili mücadelemizi de sürdürmemiz gerekiyor.
Hocam ağzınıza sağlık. Haftaya devam edelim bu konuya. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Mesnevi'den seçmeler.